Kitabın adı Fidye. Yazarı Osman Aysu. Dördüncü ayrım. Tilki Sedat, Nilüfer'in kullandığı beyaz BMW'nin peşine takılmıştı. Neden kadının peşinden gittiğini bilmiyordu aslında. Yalnızca cinsel içgüdüleri mi? Onu arzuladığı için mi? Belki. Belki de kadının günlük yaşamı hakkında biraz daha bilgi sahibi olmak istiyordu. Bu konuda kafasında yerleşmiş kesin bir fikir yoktu. Keskin ailesinden nefret ettiği kesindi. Hele Emre Keskin'den. Herif doğuştan şanslı diye düşündü. Babasının kurduğu bir imparatorluğa hazır lop konmuştu. Hayrullah Keskin 3 sene evvel ölünce de bütün mirasına sahip çıkmıştı. Ama tilki salt bir servet düşmanı değildi. Çalışanın kazanmasından yanaydı. Ne var ki hiç alın teri dökmeden böyle uçsuz bucaksız, namütenahi servete konanlara da gıcık oluyordu. Para daima parayı çekerdi. Bu dünyada da yalnız güçlü olanlar yaşıyordu ve bu yaşamın değişmez kuralıydı. Şu lanet kadınların da tek amacı paraydı. İşte şu önündeki beyaz BMW'nin içindeki kadını da Emre Keskin'e tek çeken şey herifin zengin olmasıydı. İster istemez aklına Mine geldi. O bir fahişeydi. Bir zamanlar namusuyla çalışan fakir ve iyi bir aile kızı. Başına bir takım felaketler gelmişti fakat kötü yola düşmesinin asıl nedeni maddi olanaklarının yetersizliği ve sosyal çevresiydi. Onu Beyoğlu'ndaki bir bardan konsomatris olarak çalışırken çekip almıştı çamurun içinden. Geçmişini birkaç kere dinlemişti ağzından. Aslında Mine'nin geçmişi onu hiç ırgalamıyordu. Özü itibariyle kendisine hitap eden bir kadındı. Sabah sabah onu sinirlendiren şey bu iki kadın arasındaki sosyal uçurumdu. Neden Emre Keskin o harika kadına sahipken kendisi Beyoğlu'nun çamurundan çıkma bir fahişeyle ömür sürüyordu? Bilinçsizce Opel'i biraz da gazladı. Aradaki mesafeyi kapattı. Böyle zengin bir kadın sabahın köründe nereye gidebilirdi acaba? Onun peşine ilk takılışı değildi bu. Müthiş planını hazırlamaya başladığı andan itibaren kadını da, kocasını da esaslı bir takibe almıştı. Fakat kadının bu kadar erken saatte ve tek başına evden çıktığına ilk defa şahit oluyordu. Gizemli bir çekiciliği vardı kadının. Belki çok da güzel sayılmazdı. Bir iki kere çok yakınına kadar yaklaşmıştı. Elmacık kemikleri hafif çıkık, burnu fazla kemerliydi. Boyu da Türk kadınları için oldukça uzun sayılırdı. Yine de kadının anlaşılmaz bir cazibesi vardı. İlk görüşte etkilenmişti tilki. Az evvel bahçeden arabasını almaya giderken yürüyüşünü de incelemişti özellikle. Düz, salıntısız hatta fazla dik bir yürüyüştü bu. Sanki erkek gibi. Ama yine de insanı çekiyordu. Direksiyonun başına geçen Nilüfer, önce Etiler'den Boğaz sahiline inmek istemişti. Fakat son anda bu isteğinden vazgeçti. Başındaki ağrıyı şimdi daha az hissediyordu. Zaten bunun bir migren krizi olmadığını biliyordu. Aldığı ilaç daha şimdiden tesirini göstermeye başlamıştı bile. Cilt bakımı için güzellik enstitüsüne gitmeyi tercih etti. Arabasının yönünü Maçka'ya çevirdi. Bol vakti vardı. O gece, akşam saatlerinden itibaren şehrin üzerine yoğun bir sis çökmüştü. Nemli ve yapışkan hava insanı iliklerine kadar üşütüyordu. Sis, batıdan daha ziyade Marmara Denizi üzerinden geliyordu. Deniz kenarındaki kayalık fenerleri sis düdüklerini çoktan çalmaya başlamıştı. Şehir hatları, vapur seferlerinin pek çoğu iptal edilmişti. Yoğun deniz trafiği felce uğrayınca iki yaka arasındaki gidiş gelişler köprülere yığılmıştı. İşlerinden çıkan çalışan kesim kendilerini evlerine bir an önce atmak için araç aramaya başlamışlardı. Kısacası vapur iskelelerinin önünde yoğun bir bekleyiş vardı. Tilki Sedat, Eminönü Yaya Köprüsü'nün üzerinde durmuş, korkuluklara yaslanarak adalar, Kadıköy ve Üsküdar iskeleleri önünde biriken kalabalığı seyreder gibi beklemeye başlamıştı. Aslında insanların evlerine ne şekilde döneceklerinin telaşı onu hiç ırgalamıyordu. Zaten onlarla pek ilgilendiği de yoktu. Tilki, 7.30'da randevulaştığı adamı bekliyordu. Beklediği kişi 10 dakika kadar gecikmişti. Herhalde sistendir diye düşündü. Şehrin taksi şoförleri böyle durumlara çok seçici olurlar. Her müşteriyi almazlar ya da işlerine gelmeyen yönlere gitmek istemezlerdi. Bir sigara yaktı Sedat. Köprü üstü koşuşan, yanından hızla geçen insanlarla kaynıyordu. Sedat emindi. Beklediği kişi gelirdi. Mutlaka gelirdi. 10 dakika gecikmesi önemli değildi. Ama aradan bir çeyrek saat daha geçince huylanmaya başladı. Beklemediği bir terslik zuhur etmiş olmalıydı. Şimdilik hiç önemi yoktu. Zira Hayri Dursun henüz hiçbir şey bilmiyordu. Ona meseleyi yine açacaktı. Çocukluk arkadaşı iki zırh tapoz serseri getirince güvenemezdi. O işin başında olmadığı zamanlarda onları kontrol altında tutacak, otoriter ve güvenilir bir dosta ihtiyacı vardı. Planının tıkır tıkır işleyeceğini biliyordu. Bütün mesele kendisine yardımcı olacak kişilerin beklenmedik bir aksiliğin zuhurunda çözülmelerini ve gerekli inancı göstermeleriydi. Hayri Dursun'a itimadı sonsuzdu. Mine'ye de öyle. Kadın için endişelendiği yoktu. Nasıl olsa onu istediği gibi yönlendirirdi ama Ökkeş'le Hasan'a ne ölçüde güveneceğini kestiremiyordu. Özellikle de Hasan'a. Ne var ki Hasan'ın babadan kalma deposuna çok ihtiyacı olacaktı. Düşüncelerinden birden sıyrıldı. Merdivenleri tırmanan Hayri'yi gördü. Birbirlerine doğru yürüdüler. Geciktin, dedi Tilki. Kusura bakma Sedat. Sisi görüyorsun. Taksi bulmakta çok zorlandım. Tamam. Gelebildin ya, mesele yok. Ayıp ettin. Dostum çağırırsa nasıl gelmemezlik edebilirim ki? İki elim kanda olsa yine geleceğimi bilirsin. Hayrola ne var? Yüzündeki ifadeye bakılırsa durum ciddi. Burada konuşamayız. Bir yere gidip oturalım. Nasıl istersen kardeşim. Birlikte kafaları çekmeyeli çok oldu. Değil mi ayrı? Oldu ya. Sanırım son defa geçen yaz Ortaköy'de içmiştik. Tilki Sedat son buluşmayı hatırlamamıştı. Ama bozuntuya vermeden arkadaşının koluna girerek yürümeye başladı. Nereye gidelim? İstediğin bir yer var mı? Hayri pişkince sırıttı. Benim için fark etmez. Neresi olursa, dedi. Az sonra Sedat'ın Sirkeci'deki otoparka bıraktığı Opel'ine binerek sahil yoluna Kumkapı civarındaki gazinolardan birine doğru yollandılar. Tilki arkadaşının biraz tedirgin olduğunu hissetmişti arabayı sürerken. Ona beynindeki planı açıklamadan önce ufak bir sondaj yapması gerektiğini hissediyordu. İşler nasıl? Diye sordu. Kesat be Sedat. Nasıl olsun ki? Her şeyin tadı kaçtı. Doğru. Yenge, çocuklar nasıl? Kız büyüdü. Gelinlik çağı geldi neredeyse. Oğlan okuyor. Orta 2'de. Zaman hızla geçiyor. Semahat'a gelince onun durumu pek iyi değil. Hayrola, nesi var? Kalbinden rahatsız. Yok yahu. Doktorlar açık kalp ameliyatından bahsediyorlar. Deme be. Yaptıracak mısınız? İstiyorum ama ameliyat çok pahalı. Anlarsın ya, gücüm yetmiyor şimdilik. Biraz bekletmemiz gerekecek. Oğlum bunlar nazik ameliyat. Beklemeye gelir mi? Hemen yaptırmalısınız. İyi de artık işlettiğim o siktiri boktan hırdavatçı dükkanının geliriyle yaptırmanın imkanı yok. Borçlanmaya gelemem. Altından kalkamam sonra. Vay koca Hayri vay. Gerçekten ıslahı nefsetmişsin yahu. Neredeyse seni tanımayacağım be. Ciddi mi söylüyorsun? Hayri Dursun utanır gibi önüne baktı. Biliyorsun Sedat. Artık o işlerden elimi ayağımı çektim. Semahat'in hastalanmasının bir sebebi de geçmiş yıllarımın ona verdiği üzüntü oldu. Çocuklar büyüyor. Hele kız babası olmak çok zor. Oğlanın da okumasını, adam gibi meslek sahibi olmasını istiyorum. Artık tek amacım onlara babalarının geçmişinden utanmayacakları temiz bir gelecek hazırlamak. Tilki içini çekti. Çok haklısın. Bizim işin sonu yoktur. Ömür ya hapishane hücresinde noktalanır ya da karanlık bir sokakta yediğin kurşunla. Vakti gelince bu işlerden uzak durmayı bilmek lazım. İnan ben de senin gibi düşünüyorum. Arkadaşı bir an inanamaz nazarlarla Sedat'ı süzdü. Gerçekten bu söylediğine inanıyor musun? Diye sordu. Neden inanmayayım? Yalan mı? Şaşalı, bol paralı, kötü şöhretli günler çabuk geçer. Devran değişir. Devlet gücü bir yerde seni sıkıştırır ve işini bitirir. Kural budur. Zeki insan bunu anlayıp zamanında bu pislikten sıyrılmayı bilmelidir. Tilkinin ifadesini yadırgamış daire. Senin için ünlü mafya lideri Kör Behzat'ın sağ kolu diyorlar, doğru mu? Doğruydu ama artık değilim. Neden? Bu işler biraz karışıktır Hayri. Sen o kadarını bilmezsin. Mensup olduğum grup içinde biraz sivrilince Babalar insanı kendisine mutlak bağlamak isterler. Bu ya tehditle olur ya da aile bağıyla. Kör Behzat bana ikinci yolu uygulamak istedi. Nasıl yani? Ortanca kızını benimle evlendirmek istedi. Hayri bir kahkaha attı. İşte o zaman başını taşa çarptı, değil mi? Sende evlenecek göz var mı? Dalga geçme. Bazıları için bu bulunmaz bir nimettir. Ama sana göre değil. Bak, bu doğru. Kör Behzat'tan koptun mu yani? Tam değil ama yakında. Yollarımız tamamen ayrılacak. Ne yapmayı düşünüyorsun? Tilki sırıttı. Bu akşam seninle görüşmek istememin nedeni de bu zaten, dedi. Meyhanenin arka tarafında ufak bir masaya oturmuşlardı. Masayı palamut tava, bol yeşil salata, roka, fasulye pilakisi ve bir büyük şişe rakı ile donatmışlardı. Tilki, Hayri'nin alkole çok dayanıklı olduğunu iyi bilirdi. Kendi kafası dumanlanmadan meseleyi açmalı ve netice almalıydı. Arkadaşının tedirgin bir bekleyiş içinde olduğunu biliyordu. Gözlerini Hayri'nin sol yanağındaki derin bıçak yarasına çevirdi. Aslında bu bir moral bakışıydı. Yara izi yıllar öncesi Beyoğlu'nun arka sokaklarından birindeki bir saldırı esnasından kalmaydı. Ama eğer Sedat'ın tam zamandaki müdahalesi olmasa o bıçak darbesi sadece Hayri'nin sol yanağında kalmayacak, kalbine de saplanacaktı. Tilkinin sivri uçlu, sustalası tam zamanında saldırganın sırtına gömülmüş ve Hayri canını kurtarmıştı. Rakısından bir yudum alan Sedat, sanki geçmiş anımsamış gibi gülümsedi. O geceyi hatırlarsın değil mi? Az kalsın mortiyi çekiyordun. Unutur muyum hiç? Hayatımı sana borçluyum. Bunu anımsatması yeterliydi. Tevazu içinde hamurdandı Sedat. Alacağı borcu boş ver şimdi. Sana bir teklifte bulunacağım. Hayri, gelecek teklifin hiç de hayırlı bir şey olmayacağını tahmin ediyordu ama içindeki eziklikle susmak zorunda kaldı. Ne de olsa karşısında hayatını borçlu olduğu adamla oturuyordu. Onu asla kırmak istemezdi. Herhalde anladın değil mi Hayri? Ben de artık bu işlerden uzak durmak istiyorum. Bıktım, usandım. Sonu yok. Geçmişim ne kadar karanlık olursa olsun, önümde temiz ve aydınlık bir gelecek arzuluyorum. Hayri hiç acele etmedi. Cümlelerinin arkasının gelmesini bekledi. Bir karara varması için önce dinlemeliydi. Tilki devam etti. Bu işleri artık bırakıyorum. Tek ihtiyacım son bir voli. Geleceğimi teminat altına almak, kimseye muhtaç olmadan temiz ve sağlam bir hayat sürdürebilmek. Hayri biraz şaşırmıştı. 3,5 yıldır arkadaşının Kör Behzat'ın yanında çalıştığını duymuştu. Bu süre ihtiyaç duyduğu birikim için yeter de artardı bile. Daha ne istiyordu acaba? Geleceğinin teminatı diye düşündüğü miktar ne olabilirdi ki? Tilki homurdandı. Çok iyi bir planım var Hayri. Gerçekleştirmek için de senin gibi güvendiğim birine ihtiyacım var. Hayri ilkelerek mırıldandı. Ne planı? Beni de, bana yardımcı olacakları da düzlüğe çıkaracak, mükemmel ve tıkır tıkır işleyecek bir teşebbüs. Her şey yolunda giderse, karının ameliyatını, kızının düğününü, oğlunun bundan sonraki tahsil masraflarını garantilemiş olursun. İyi düşün. Sakın hemen hayır deme. Önce beyninde bir tart, sana sağlayacağı avantajları düşün. Hayri sapsarı kesildi. Kekelemeye başladı. Sedat, sana bir can borcum olduğunu biliyorum. Bugün hayattaysam bu senin sayendedir. Ama ben artık dediğim gibi o hayattan koptum. Yeniden çirkefe bulaşmak istemem. Kirli ve karanlık işlere dönemem. Gücüm yetmez. Beni anlamaya çalış. Ben tanıdığın eski Hayri değilim. Saçmalama. Sana çok güvenirim. Hayatta tanıdığım en sağlam, en sıkı ve itimat edilir kişisin sen. İyi dinle. Bu kez ikimizin de dönüm noktası olabilir. Başarırsak bundan böyle ben de artık bu lanet hayata paydos diyeceğim. Temiz, utanmadan insanların yüzüne bakabileceğim yeni bir hayat kurmak istiyorum. Hayri olumsuzca başını salladı. İkimiz için de çok geç. Bizler artık sabıkalıyız. Polis hala arada sırada işin içinden çıkamadığı meselelerde sorgulamak için beni karakola ya da savcılığa çeker. İçinde tükürdüğümün hayatı bir kere lekenini fişlenmeye gör. Sonu yoktur. Yakanı kurtaramazsın. Yanılıyorsun. Para saygınlık demektir. Parayı cebine koydun mu, herkes önünde saygıyla eğilir. Polisi de, savcısı da. Ömür boyu sıkıntı içinde mi yaşayacaksın? Namuslu hayat, para olmadıkça sana ne kazandıracak? Şeref mi yoksa itibar mı? Anlamıyor musun? Her şey paraya bağlı. Hayri ter basmıştı. Rakı kadehinden hoyrat bir yudum aldı. Yavaş yavaş aklı karışmaya başlamıştı. Sedat'ın da aklı olduğu bir yan vardı. Karısının sıhhatine kavuşması, kızını göğsünü gere gere evlendirmesi için paraya ihtiyacı vardı. Ama içinde bulunduğu şartlar altında her ikisini de yerine getirmesi mucizelere bağlı görünüyordu. Ama yine de mazisindeki o karanlık günlere dönmemeye kararlıydı. Yapamazdı. Beni mazur gör Sedat, diye fısıldadı. Unut beni. Bir daha elimi silah almamaya ahettim. Yeminimi bozamam. Tilki gülerek arkadaşına baktı. Eline silah almak mı? Kim bahsetti sana silahtan? Seni cinayete yahut soyguna mı götüreceğimi sandın? Hayri bu defa biraz şaşırarak arkadaşına baktı. Nedir ki bu planın? Neler geçiyor aklından? Merak etme. Kimsenin burnu bile kanamayacak. Temiz bir iş. Biraz sabır, biraz cesaret ve biraz da yanındakilere güvenmem gerekiyor. Ve sen bütün bu istediklerime sahip bir dostsun. Yani birilerinin kanı akmayacak mı? Hayır, kesinlikle. Kuşkusu daha da artmıştı Hayri'nin. Sedat'a inanmak istemiyordu. Hadi öyleyse, çıkar şu baklayı ağzından da duyalım. Neymiş bize bol para kazandıracak bu iş? Acele etme. Önce bana söz vermelisin. Var mısın, yok musun? Asıl sen acele etme. Önce meseleyi bir öğrenmeliyim. Sana ancak ondan sonra cevap verebilirim. Tilki sırıttı. 1 milyon dolar. Hayri gözleri irileşerek eski dostuna baktı. Nedir bu? Senin alacağın miktar. 1 milyon dolar ha? Dalga mı geçiyorsun benimle? Benim gibi uzun zamandır böyle işlerden uzak kalmış birine teklif edilecek para mı bu? Yoksa banka filan mı hortumlayacağız? Neyin peşindesin kuzum? Cinayet yok, silah yok. E sen bana çok kolay alacağını söylediğin bir iş için 1 milyon teklif ediyorsun. Biraz garip değil mi? Cevabını bekliyorum Hayri. Sana güvenirim. Ama bana şimdi evet veya hayır demelisin. Hayır dersen yine de sana kırılmayacağım. Olsa olsa senin gibi itimat ettiğim başka birini aramak zorunda bırakacaksın beni. Hayri Dursun bu kez bardaktaki rakıyı sonuna kadar dikti. Kararlılığı sallanmaya başlamıştı. Bu parayı hayatının sonuna kadar bir arada göremezdi. Belli ki Sedat çok büyük bir işe soyunmuştu. O artık ne derse desin, büyük bir mafya ailesinden kopmak pek kolay bir şey değildi. Acaba Tilki yalan söylüyor olabilir miydi? Kara gözlerinin derinliklerine baktı. Şimdiye kadar kendisine en ufak bir yamuğu olmamıştı. Sonra beyninde çöreklenen aynı soruya yeniden takıldı. Bana gerçeği söyle Sedat. Neden ben? Çevrende bunca insan varken neden uzun zamandan beri ilişkilerini kestiğin eski bir arkadaşını seçtin? İlişkimizi kestik mi yani? Bana numara yapma Sedat. Kelime oyunlarına kalkışma, yutmam. Yollarımız çoktan ayrıldı. Artık farklı dünyaların insanlarıyız. Mayamız ve hamurumuz aynı olabilir ama şimdi çok ayrı yerlerdeyiz. Ben boğaz tokluğuna yaşamaya çalışan bir nalburum, sense parayla oynuyorsun. Ünlü bir babanın sağ kolusun. Bunca zaman sonra beni niye hatırladın? Hala anlamıyorsun korkarım. Bu pis alemde sivrildikçe yalnızlığını ve her an ihanete uğrayacağını daha fazla hissedersin. En güvendiğin insanlar bir bakarsın seni gambazlamaya, sırtından vurmaya kalkışırlar. Pek çok az insana güvenirim. Bu hayattan artık bıktığımı, çekilmek istediğimi söyledim. Planım çok tutarlı. Gerçekleşirse bu ülkeden uzaklaşacağım. Şu an tek isteğim aşırı güvendiğim bir dostun bana yardım etmesi. Bunun için de seni uygun gördüm. Hata mı ettim? Hayri dalgınlaştı. Aklı iyice karışmıştı. 1 milyon doların Türk parasına çevrildiği ne kadar tuttuğunu hesaplamaya çalışıyordu. Oldu olası hesapları pek iyi değildi. Ufak çarpımları bile makinede yapardı. 1 milyon dolar ha? Diye fısıldadı kendi kendine. Az mı buldun? Alay mı ediyorsun Sedat? Bu rakam benim için tam bir hayal. Rüyamda bile göremem. O halde ne diyorsun? Kabul mü? Hayri hayal aleminden uyanmak istercesine silkindi. Önce nasıl bir işe bulaşacağımı bilmek isterim. Cevabımı sonra veririm. Tilki yeniden arkadaşına dik dik baktı. Pekala diye homurdandı. Zengin bir herifin çocuğunu kaçıracağım. Hayri'nin suratı bir anda sapsarı oldu. İnanmıyorum. Dünyanın en pis işi. Alçakça. Ulan Sedat, nereden aklına geldi böyle rezil bir tasavvur? Tilki hiç bozuntuya vermedi. Hiddetlenme hemen. Önce bir düşün. Herif çok zengin. Tonla parası var. Bir miktarını bize fidye olarak ödesene kaybeder. Ben yokum. Giremem böyle bir işe. Ulan bu cinayetten de beter. Nedenmiş o? Hayri boşalan bardağını doldurmak için rakı şişesine uzanırken pis pis sırıttı. Sanırım bunu sen anlayamazsın. Açıkla, belki anlarım. Gözleri dalmıştı Hayri'nin. Anlamak için önce baba olman lazım. Beni yeterince tanırsın. Gerektiğinde ben de acımasız biri olabilirim. Karşındakine tereddütsüz kurşun da sıkarım. Ama bu durum farklı. Masum bir bebeği kaçıracağız. Sonra perişan olan bir babadan para isteyeceğiz ha? Hiç kendini o babanın yerine koydun mu? Adamın ne hale düşeceğini düşündün mü? Hiç umurumda değil. Tabii. Çünkü senin evladın yok. Bu duyguyu yaşayamazsın. Yani adaletsiz bir iş mi yapacağım? Bana göre değil. Vicdan azabından kahrolurum. Vereceğim parayı da kullanamam. Öyle mi sanıyorsun? O herifin alacağımız parayı ne şekilde kazandığının haberin var mı? Nice eli mahkum işçinin fazla emeğinden, göz nurundan istismar ile toplandığını biliyor musun? Senin kızın evlenemez. Oğlun doğru dürüst tahsil mahsabı bulamazken, o namussuz işçilerini köle gibi çalıştırarak parayı topluyor. Bu adil mi? Yapma Sedat. Düzen böyle. Bunu ben mi değiştireceğim? Evet. En azından karının ameliyatını yaptıracak, kızını rahat rahat evlendireceksin. Yapamam. Bağışla beni. Haram parayla bunları yapamam. İmkanı yok. Tilki bir süre kuşkuyla arkadaşını süzdü. Gerçekten çok değişmişsin Hayri, diye mırıldandı. Seni anlıyorum ve ısrar da etmeyeceğim. Teklifimi unut. Sağ ol, diye homurdandı Hayri. Ama garip duygular içinde başı önüne düşmüştü. Bir yanda yaşamını tümüyle değiştirecek, yeni bir hayata başlangıç yapmasını sağlayacak yeni bir yaşam teklifi. Diğer yanda da vicdanındaki huzursuzluk. Aklı karıştı. Şimdilik vicdanı ağır basıyordu. Uzunca bir süredir namusuyla çalışmaya gayret etmiş, geçmişinin karanlığından kurtulma savaşı vermişti. İnsanların yüzüne ruh dinginliğiyle bakarak çıkmak, yaşamdan utanmamak güzel bir şeydi. Ama bu güzellik hayatın tüm zorluğu ile başa çıkmaya yetmiyordu. Karısının açık kalp ameliyatını nasıl gerçekleştirecekti? Kızını yakında istemeye geleceklerdi. Onun masrafları nasıl karşılayacaktı? Hayatı temiz bir yaşam uğruna, boğaz tokluğuyla sürdürmenin ne anlamı vardı? Kaç sabıkalı acaba böyle bir teklifi geri çevirirdi? Masada belirgin bir sessizlik oluşmuştu. Tilki, arkadaşlarının tüm direnişine rağmen teklifi kesin kes beyninden silemediğinin farkındaydı. Susmaya devam etti. Bekleyecekti biraz daha. Konuyu değiştirmek için, "Hadi, dostluğumuza içelim," dedi. Kadehler ağzına gidip tekrar masaya konurken Hayri homurdandı. Bu sandığın kadar kolay bir iş değil. Suyu çıkabilir. Tilki sırıttı. Hayri konuyu kapatamıyordu. Hiçbir sabıkalı yeni bir hayat uğruna 1 milyon doları elinin tersiyle itemezdi. "Planım mükemmel," dedi. "Hiçbir açığı yok. En ufak detayına kadar hesapladım." "Ya herif istediğim parayı ödemezse?" "Ödeyecektir." "Varsayalım ödemedi. Çocuğu öldürecek misin?" "Saçmalama Hayri. Beni çocuk öldürecek biri olarak düşünebiliyor musun?" "Ama adamın hiç şansı yok." "Kaç yaşında bu çocuk?" 5. Hayri'nin tüyleri ürperdi. Çok ufakmış. "Öyle sayılır. Kimin çocuğu?" "Sanayici Emre Keskin'in." Hayri gözlerini kırpıştırdı. "Hiç ismini duymadım. Çok mu zengin?" Tilki sırıttı yeniden. "Bu memlekette ismi duyulmamış zengin mi ararsın? Tonla var. Bu da onlardan biri." Hayri hala önüne bakıyor, arkadaşının yüzüne bakmaktan çekiniyordu. "Bu işi kabul edersem benden beklediğin nedir?" diye sordu. Tilki sorunu hallettiğini anlamıştı. Dostça elini uzatarak arkadaşın titreyen bileğini kavradı. "Sana her zaman güveneceğimi bilirim Hayri," diye fısıldadı. 4. ayrımın sonu, sayfa 36, devamı 5. ayrımda.